Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2023 sayısından derginin Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hakka Dostluğun Şiarı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberlik başlıklı yazıyı paylaşacağız. Mekke devriydi. Mekke müşrikleri, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yolundan döndürebilmek için alay, hakaret ve tehditlerle hiçbir şey elde edememişlerdi. Farklı bir yol denemek istediler. İslam'ı tebliğden vazgeçmesi için servet, şehvet ve şöhret tekliflerini ortaya döktüler. Fakat Efendimiz, birçok beşerin iradesini eritebilecek bu cazip teklifler karşısında şu muazzam cevabı verdi. Vallahi Allah'ın dinini tebliğden vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime koyacak olsalar ben yine de bu davadan vazgeçmem. Ya Allah Teala onu bütün cihana yayar, vazifem biter ya da bu yolda ölür giderim. Kıssanın hissesini şu ayeti kerimeyle beyan edebiliriz. Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasında Habibi Neccar kıssası vesilesiyle tebliğcinin iki vasfı zikredilir. Sizden herhangi bir ücret istemeyen ve hidayet üzere olan kişilere tabi olun. Demek ki insanlığa hidayet rehberi olacak kişilerde iki vasıf gereklidir. Birincisi takva sahibi olması. Tebliğ edecek bir mümin, Kur'an ve sünnet istikameti üzere takvayla yaşayacak ki örnek olabilsin. Zira boş bardakta ikram olmaz, kendisi uyuyan başkalarını uyandıramaz. Peygamberlerin beş müşterek sıfatından biri ismet, yani günahlardan uzak, masum ve tertemiz bir sicil sahibi olmaktır. İkincisi tebliğcinin ecir ve mükafatını yalnızca Allah'tan beklemesidir. Tebliğ ehli, dünyevi ihtiyaçlarını makul bir çerçevede temin eder. Fakat bunun ötesinde dünya endişelerini aşmış olmalıdır. Dünyaya karşı ihtirası olmamalıdır. Zira muhteris bir davet insanı, servet, şöhret ve şehvet teklifleri karşısında metanet gösteremez. Ya İslam'dan ya şahsiyetinden taviz verir. Zaaflarıyla perişan olur gider. Öyleyse makbul bir tebliğci yalnızca Allah rızasını hedeflemelidir. Bu iki hususiyet aynı zamanda insan fıtratına da cazip gelen iki haslettir. Zira insan ancak yüksek şahsiyetlere, müstesna karakterlere hayran olur ve ittiba eder. Kendi telkinlerini kendisi dahi tatbik edebilme azim ve dirayeti sergileyemeyen, üstüne bir de menfaatine düşkün olan zayıf karakterlere şahsiyetli insanlar tabi olmazlar. Bütün mükemmel hasletlerin en zirve temsilcisi olan Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 23 senelik risalet hayatında muhteşem bir ahlak, kusursuz bir istikamet ve her hususta üsve-i hasene en mükemmel örnek sergiledi. Böylece ümmetine de kendisine tabi olmak suretiyle iki cihanda saadetin, huzurun ve rızayı ilahiye erişmenin imkanını öğretti. Ashab-ı kiram tabi olmakla sahabe oldu. Tabiin de aynı şekilde ashab-ı kirama ittiba etmekle tabiin oldu. Mütakip asırlarda da dergâhlarda hak dostlarının, Sadat-ı Kiram Hazeratı'nın ve Rabbani alimlerin irşadıyla ümmeti Muhammed daima ittiba sırrıyla hak yolunun şerefli yolcuları oldular. Huzur dolu mazimizde tekkeler ve dergâhlar insanların manevi problemlerine çare oluyordu. O müesseseler bir tür manevi rehabilitasyon merkezi vazifesi görüyordu. İşi bozulan, evde ailesiyle sıkıntı yaşayan, herhangi bir problemi olan dergaha gidiyor, orada manen tedavi oluyordu. dergahın sohbetiyle, zikriyle ve ruhaniyetiyle şifa ve huzur bulup dönüyordu. Günümüzde maalesef bu gibi feyiz ve ruhaniyet merkezleri azaldığı için stres artıyor, insanlar hırçınlaşıyor. Dolayısıyla günümüzde gönlünü bütün mahlukatın huzur bulacağı bir rahmet dergahı kılabilen, fedakar ve gayretli vakıf insanlara büyük bir ihtiyaç bulunuyor. İnsanlık geçmişte olduğu gibi bugün de maddi manevi yaralarına merhem olacak kamil insanları arıyor. İnsan taklit meyliyle yaratılmıştır. Muhabbet duyup örnek aldığı kimsenin haliyle hallenir. Bakışı, konuşması, tefekkürü ve gönül dünyası kalpten kalbe gerçekleşen manevi alışverişle birbirine benzemeye başlar, hatta aynileşir. Mesela bir çocuk bu taklit meyli dolayısıyla anne babasının konuştuğu dili herhangi bir eğitim almadan rahatlıkla konuşmaya başlar. Onlara duyduğu muhabbet ölçüsünde de anne babasının haliyle hallenir. Onlar gibi davranışlar sergiler. Asr-ı saadette ashab-ı kiram da gönüllerini bir muhabbet çağlayanı halinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e rapt ettiler. Onun karakter ve şahsiyetine meftun oldular. Ona tabi oldular. Onunla huzur buldular. Kendilerini böylece Allah'a sevdirdiler. Ayette şöyle buyuruluyor. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve merhametlidir. Onlar Efendimizin karşısında asla bana göre demediler. Efendimizin fiil ve davranışlarını hayatlarına aksettirmek için bunu niçin böyle yaptınız ya Resulallah gibi bir suale ihtiyaç duymadılar. Efendimiz'i bir ameli ifa ederken bir defa görmeleri, ona ittiba etmeleri için yeterliydi. Hikmetini bilmeseler de güçleri nispetinde onu ifaya gayret gösterdiler. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ayağa kalktığını gördük, biz de kalktık. Oturduğunu gördük, biz de oturduk. Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir gün duha namazı kılarken gördüm. O günden sonra bu namazı hiç terk etmedim. Bu rivayeti nakleden Hasan-ı Basri Hazretleri de aynı hassasiyet içinde şöyle diyor. Hazreti Enes'in bu ifadelerinden sonra ben de o namazı hiç terk etmedim. Bir gölge sahibinden nasıl ayrılamazsa, ashab-ı kiram da tam bir sadakatle Efendimiz'i takip ettiler, ona canu gönülden tabi oldular. Bu ittiba öyle bir dereceye geldi ki, ''Ya Resulallah, anam babam canım malım sana feda olsun.'' dediler. Fedakarlık, muhabbetin neticesidir. Sahabenin Efendimiz'e ittiba bereketiyle Kuzey Afrika fethedildi, ganimetler geldi. Fakat onların riyazat hali ve evlerinin geometrisi değişmedi. İsraf ve cimrilikten şiddetle sakındılar. Aşırı tüketim, oburluk, lüks ve gösteriş sahabe neslinin tanımadığı bir hayat tarzı oldu. Yarın bu nefsin konağının mezar olacağı telakkisi gelişti. Velhasıl onlar hem yaşadıkları zamanı hem de kendilerinden sonraki çağları şekillendirdiler. İnsanı özüyle tanıştırdılar. Kıyamete kadar gelecek olan ümmeti Muhammed'in rızayı ilahiye, vuslat yolu da Allah Resulüne ve onun güzide ashabına güzelce tabi olmaktan geçer. Nitekim ayet-i kerimede buyurulur. İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensarla onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İttiba sırrının bize öğrettiği bir husus da şudur ki, İslam'ı tebliğ, irşat, imamet, vaaz ve muallimlik gibi kutsi vazifeler zahiri bir meslek değildir. marangozluk, demircilik, mühendislik ve benzeri dünyevi bir meslek sırf zahiri bilgilerle tahsil edilebilir. Lakin dini vazifeler böyle değildir. Bunlar gönülden ittiba sırrıyla tıpkı asabın idrakiyle tahsil edilmedikçe güzel bir netice vermez. Mesela Siyer-i Nebi'yi kronolojiden ibaret, kuru bir şekilde isimler, hadiseler ve tarihlerin sayılması şeklinde okumak ve okutmak gönüllere inşirah vermez. Efendimiz'e ihlasla ittiba eden bir muallimse Siyer-i Nebi'yi yaşayarak anlatır, talebelerini adeta asr-ı saadete götürür. Bütün dini ilim ve vazifelerde bu muhabbetle ittiba sırrını taliplere kazandırmak zarureti vardır. Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz kıssada Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselama gittiği zaman "Sana tabi olabilir miyim?" dedi. Hazreti Hızır da kendisine tabi olabilmesinin şartlarını bildirdi. Duygularımız ancak tabi olmakla terbiye olur. Muhabbet, sevilenin haliyle hallenmeye götürür. Efendimizin ahlakıyla ahlaklanan bir kalp, musaffa hale gelir, tezkiye olur, huzur bulur. Maalesef zamanımızda dünyaya hakim olan liberal sistem, sahte muhabbetler, aldatıcı modalar ve kandırıcı reklamlarla insanların gözlerini boyuyor. Küresel sistem tamamen dünya menfaatine dayanır. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diyerek sadece maddiyata, maddi teşebbüslere hizmet eder. Cahiliyenin tekrarı olan bu karanlık anlayışlarda helal-haram hassasiyeti yoktur. İnsaf ve adalet yoktur. Maneviyat ve ruhaniyet yoktur. Muhabbet, hürmet ve vefa da yoktur. Buna rağmen vicdanları kandırmak ve bunu bahane ederek mal satmak için türlü günler icat etmişlerdir. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü vesaire. Böylece telkinleriyle yetiştirdikleri, kendisinden başka hiç kimseyi düşünmeyen egoist insanın senede sadece belirli günlerde maddi bir hediye alıp tüketim ekonomisine can vermesini, bunun yanında vicdanını da rahatlatmasını hedeflerler. Halbuki vefakar bir mümin annesine senede bir gün değil her gün hizmet eder. Saliha bir anne ömürlük teşekküre layıktır. Cennete girebilmek, anne duası almak ve anneyi razı etmekten geçer. İlla maddi bir hediyeyle değil, tebessümüyle, kavlen kerima, kıymet veren sözleriyle, hürmetkar hizmetleriyle bir mümin annesinin gönlünü her zaman alma gayretinde olur. Annesi vefat ettikten sonra dahi ona dualar, fatihalar ve hatimler hediye etmeye devam eder. Babasına göstereceği hürmet ve hizmet de senenin her gününe yayılır. Ehli dünya sevgililer günü diyerek insandaki muhabbet meylini beşeri aşk adı altında şehvete yönlendirerek israf etmekte ve iffetleri zedelemektedir. Mevlana Hazretleri buyurur, "İnsaf et. Aşk güzel bir âb-ı hayattır. Onu zedeleyen, ona zehir serpense senin nefsani ve kötü huylarındır. Sen şehvete aşk adını koymuşsun. Ah bir bilsen, şehvetle aşk arasında ne uzun bir mesafe var." Muhabbetin kaynağı, menbaı ve menşei Cenab-ı Hak'tır. Mübarek isimlerinden biri de El-Vedud'dur ki çok seven ve çok sevilen demektir. Tasavvufi telakkiye göre Cenab-ı Hak, Resulullah Efendimiz'e Habibim, sevgilim demiştir. Kainatın yaratılmasının temelinde de Habibullah Efendimiz'in zuhura gelmesi, o mübarek zatta cemali sıfatların en zirve şekilde tezahürünün temaşa edilmesi sırrı vardır. Bezme Alem Valide Sultan bu anlayışı ne güzel terennüm etmiştir. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i çok seven, ona muhabbet ve hürmetle ittiba eden ashab-ı kiramın en büyük endişesi ahirette onunla beraber olamamaktı. Bu korkularını dile getirenlere Fahri Kainat Efendimiz şu veciz hadisi şerifleriyle hem teselli verdi hem de bir ufuk gösterdi. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani Resulullah Efendimiz adeta şöyle buyurmaktadır. Beni gerçekten seviyorsanız ahirette benimle beraberlik nasibinden mahrum olmazsınız. Ancak bunun yolu benimle bu cihanda, amellerinizde, duygularınızda, ahlakınızda, evinizde, işinizde, her halinizde beraber olmanızdır. Zira Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu cihana bir numune olarak geldi. Rabbimizin yüce kelamının, Kur'an ahlakının hayata geçmiş hali oldu. Canlı bir Kur'an oldu. Mahşer gününün zorluklarında ve cennette Efendimizle vuslattan nasip alabilmek için evimizde, işlerimizde, her halimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim yanımda olsaydı, şu halime muttali olsaydı tebessüm eder miydi yoksa üzülür müydü diye muhasebe etmemiz, buna göre davranmamız lazımdır. Efendimizin neye üzüleceği ve neye tebessüm edeceğine dair Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şu kıssayı nakleder. Bir gün erken vakitlerde Resulullah'ın huzurundaydık. O esnada Mudar kabilesinden perişan bir topluluk çıka geldi. Gelenlerin üzerinde basit bir aba vardı. Bu abayı delerek başlarından geçirmişlerdi. Fakat neredeyse çıplak vaziyetteydiler. Onları bu derece fakir ve garip görünce Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti. Hemen evine girdi. Sonra da çıkıp Bilal'e ezan okumasını emretti. O da okudu. Sonra Bilal kâmet getirdi ve Efendimiz namaz kıldırdı. Akabinde bir hutbe irad ederek şu ayeti kerimeyi okudu. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan zevcesini var eden ve ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının. Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir. Sonra da şu ayeti okudu. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Daha sonra her bir fert altınından, gümüşünden, elbisesinden bir ölçek bile olsa buğdayından, hurmasından sadaka versin. Hatta hiçbir imkanı olmayanlar da yarım hurma bile olsa sadaka versin buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam, ağırlığından dolayı neredeyse kaldırmaktan aciz kaldığı, hatta kaldıramadığı bir torba getirdi. Ahali birbiri peşine sökün edip sıraya girmişti. Sonunda yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu gördüm. Baktım ki Resul-i Ekrem Efendimizin yüzü gülüyor, sanki altın gibi parlıyordu. Demek ki bugün de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanımızda olduğu hissiyatıyla muhtaçlara, yoksullara, bilhassa Suriye ve benzeri beldelerden gelen gariplere, hidayet bekleyenlere ikramda bulunmamız lazımdır. Ancak bu şekilde Fahri Kainat Efendimizin mübarek yüzünü tebessüm ettirebiliriz. Sahabe-i kiram onun mübarek yüzünü tebessüm ettirmek için onun davet mektubunu vermek adına kralların karşısına korkusuzca çıktılar. Dünyanın her yerine ulaşıp tebliğde bulundular. Hidayet elçileri oldular. Bizler hiç değilse kendi memleketimizde hidayet bekleyenlere, irşattan mahrum kalanlara ulaşmalıyız. Kendimizi onun takva dolu hayat düsturlarıyla ihya edip ardından çevremizi tenbir etmeye başlamalıyız. Sadece sözlerimizle değil, halimizle, ahlakımızla tebliğde bulunmalıyız. Unutmamalıyız. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yani ona olan ittibamız ve itaatimiz Allah'a itaattir. Namazda bir kişiye selam verilse namaz bozulur. Lakin tahiyyatta Efendimiz'e verilen selam namazın bir vacibi olmuştur. Senenin belirli gün ve haftaları değil, her zaman ümmet olmanın bedelini ödeme gayreti içinde olmalıyız. Lakin halen içinde bulunduğumuz Rebiülevvel ayı Peygamber Efendimizin veladetini ve ona ümmet olmamızın bahtiyarlığını bize hatırlattığı için değerlendirilmesi gereken güzel bir fırsattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veladeti bu ayda gerçekleştiği için ümmeti Muhammed bu ayda Peygamberimizi ve mübarek mevlidini anlatan şiirler okumuş, okutmuş, ikram sofraları açmış, hayır ve hasenatta bulunmuştur. Şu hadise de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veladetiyle sevinmenin faydasına dair ibretli bir kıssadır. Allah Resulü'nün süt annelerinden biri olan Süveybe Hatun, Ebu Leheb'in cariyesiydi. Süveybe Hatun, Ebu Leheb'e yeğeninin yani Peygamber Efendimiz'in doğduğu müjdesini haber verince, Ebu Leheb sırf kavmi asabiyetten dolayı bu cariyeyi azat etti. Ebu Leheb'in kardeşi Abbas radıyallahu anh şunları nakleder. Ebu Leheb'i ölümünden bir sene sonra rüyamda gördüm. Kötü bir haldeydi. Sana nasıl muamele edildi diye sordum. Ebu Leheb, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna sevinerek Süveybe'yi azat ettiğim için pazartesi günleri azabım biraz hafifletilmektedir. O gün baş parmağımla işaret parmağım arasındaki şu küçük delikten çıkan suyla serinlemekteyim cevabını verdi. Bu kıssadan hareketle İbn-i Cezeri şöyle der. Kur'an'da zemmi hakkında ayet nazil olan ve cehennemde azap gören Ebu Leheb gibi bir kafire Peygamberimizin doğumuna sevindi diye bu lütufta bulunulursa, Peygamber Efendimizin mevlidiyle sevinip onun muhabbetiyle gücü yettiğince infakta bulunması halinde ümmetinden muvahhid bir mümine ne nimetler ikram olunur bir düşünmek lazımdır. Elbette böyle bir müminin kerim olan Allah'tan nail olacağı mükafatı Rabbimizin geniş ihsanlarına ve naim cennetlerine kavuşması olacaktır. Buhari Şarihi İmam Kasallani de şöyle der. Ehli İslam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu ayı ihya etmekte, yemekler vermekte, fakirlere her türlü yardımda bulunmakta, sevinç ishar ederek hayırlarını artırmaktadırlar. Yine Mevlid-i Şerif okumaya itina göstererek bereketinden istifade etmektedirler. Böyle yapanların o yıl belalardan kurtulduğu ve ne dilekleri varsa yerine geldiği tecrübe edilmiştir. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakıyla ahlaklanma, haliyle hallenme gayretlerimiz için Rebiül Evvel güzel bir vesiledir. Fahri Kainat Efendimizin ahlakından birkaç katreyle ona hasret ve susuz yürekleri serinletelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cömertliği ve isarı dillere destandı. O yemekle değil, yedirmekle doyardı. Muhtaçları doyurmak ona kendi açlığını unuttururdu. Mübarek haneye gelen hediye ve ganimetler derhal fukaraya, muzdariplere, yetimlere ve ashab-ı suffaya dağıtılır. Hanelerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi su ve birkaç hurmayla kifayet ederlerdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile efradı, Medine'ye geldiği günden vefat ettiği güne kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Diğer bir rivayette de şöyle buyurmuştur. Dilesek doyabilirdik. Fakat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendinden feragat ederek yani mümin kardeşini kendine tercih ederek isar ederdi. Son günlerinden şu hatırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müstesna züht ve cömertliğinin mükemmel bir numunesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son derece hastaydı ve Rabbine kavuşma vakti iyice yaklaşmıştı. Bir ara Ayşe radıyallahu anhaya dönüp yanında bulunan 6-7 dinarı fakirlere dağıtmasını emretti. Aradan bir müddet geçtikten sonra da dinarların ne olduğunu sordu. onun hastalığıyla meşguliyet telaşında olan Hazreti Ayşe'nin dinarları dağıtmayı unutmuş olduğunu öğrenince, onları isteyip mübarek avucuna aldı ve Allah'ın peygamberi Muhammed, bunları fakirlere dağıtmadığı, yanında bulundurduğu halde Rabbine kavuşmayı uygun görecek değildir, buyurduktan sonra onların hepsini Ensar'ın fakirlerinden 5 ev halkına infak ettiler. Bundan sonra da işte şimdi rahatladım buyurarak hafif bir uykuya daldılar. Bu Muhammedi ahlakın bir numunesi. Reisül Kurra Abdurrahman Gürses hocamız çok takvalı bir kıraat hocasıydı. Kendi imkanı yetmediği için bazı kişiler onu bedel olarak hacca gönderirlerdi. Hocamız bu haccı eda ederken çok titizlik gösterirdi. Vazife için aldığı para hac sonunda artarsa onu asla yanında alıkoymaz, bunu bana hac için verdiler deyip orada infak edip memlekete öyle dönerdi. Bu hem emanete gösterilen titizlik hem de büyük bir fazilet örneğidir. Asırlar sonra sergilenen bu fazilet, Peygamber Efendimiz'e muhabbetle ittibayla onun rahle-i tedrisinde yetişmenin bir bereketidir. Ebu Kursafe radıyallahu anh'ın naklettiği şu hadisede Peygamber Efendimiz'in zarafetini ne güzel aksettirmektedir. Ben, annem ve teyzem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna beyat etmek için gitmiştik. Huzuri âlilerinden ayrıldığımızda, annem ve teyzem bana, ''Yavrucuğum, bu zat gibisini hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel, elbiseleri daha temiz ve sözü daha yumuşak başka birini bilmiyoruz. Sanki mübarek ağzından nur saçılıyordu.'' dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün menfi şartlara rağmen insanlık tarihinin en büyük inkılabını gerçekleştirdi. Zalimleri sindirdi, mazlumların gözyaşlarını dindirdi. O, yetimlerin, öksüzlerin, muzdariplerin ve gariplerin şefkat sığınağı oldu. Onun şifa ve teselli menbaı varlığıyla gönüller gam ve kederden kurtuldu. Merhum Mehmet Akif bu manzarayı ne güzel ifade eder. Derken büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz, başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum, bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmezdi geberdi. Alemlere rahmetti, evet şer'i mübini, şehvalini adil isteyenin yurduna gerdi. Yani bütün insanlığı hidayete davet ederek merhamet ve şefkat kanatlarının içine aldı. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Cenab-ı Hak bizleri Habibi edibine muhabbetle ittiba edebilen kullarından eylesin. Fahri Kainat Efendimiz de bu dünyada manen beraberlikten, mahşerde ve cennette de Habibullah Efendimiz'e vuslattan cümlemizi nasipdar kılsın. Amin. Kıymetli dinleyicilerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2023 sayısında yer alan Kıssalardan Hisseler bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hakka Dostluğun Şiarı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Beraberlik başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.